Ayrım 18, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 214. Aslında ben, Farah derin bir nefes aldı.
Evet dedi Mikael.
Her şeyi birkaç hafta önce öğrendim. Frans ile oğlu August akşam yemeğine gelmişlerdi. Frans'ın bir şey söylemek istediğini hemen anladım. Yüzünden okunuyordu. Birkaç kadehten sonra cep telefonumu ortadan kaldırttı ve fısıldayarak konuşmaya başladı. İtiraf edeyim ki ilk başta çok kızdım. Yine şu genç dahi hacker'dan bahsetmeye başladı.
Dahi hacker dedi Mikael ilgisini saklamaya çalışarak.
Bir kız o kadar çok bahsetti ki başıma ağrılar girdi. Sizi bunlarla sıkmak istemem ama bir gün seminerlerinden birinde ortaya çıkıvermiş ve tekillik kavramı üzerine bir sürü şey söylemiş.
Nasıl şeyler?
Farah düşüncelere daldı. Ne? Şey, aslında bu işte pek bir ilgisi yok dedi. Ama teknolojik tekillik kavramı, gravitasyonel tekillik kavramından alınma.
O ne?
Karanlığın kalbi diyorum ben. Kara deliğin en içindeki şey. Evren hakkındaki bildiğimiz her şeyin son istasyonu. Kim bilir belki başka dünyalara ve başka zamanlara açılan aralıkları vardır. Çoğu insana göre tekillik bütünüyle irrasyonel bir şey ve bu nedenle zorunluluk bir olay ufkuyla korunmalıdır. Ama bu kız kuantum mekaniksel bir hesapla olay ufku olmayan çıplak tekilliklerin olabileceğini iddia etmiş. Şimdi bunlara girmeyelim ama Fransa etkilemiş. Kıza açılmaya başladı, biraz anlaşılır bir şey bu. Frans gibi ezeli bir ineğin kendi düzeyinde konuşabileceği birini bulması biraz zor tabii. Bir de bu kızın hacker olduğunu anladıktan sonra bilgisayarını kontrol etmesini istemiş. Bütün bilgisayarları asistanlarından birinin evindeydi. Linus Brandel diye birinin. Mikael bir kez daha bildiklerini açık etmemeye karar verdi.
Linus Brandel dedi.
Evet diye devam etti Farah. Östermalm'deki evine gelmiş bu kız ve oğlanı kendi evinden dışarı postalamış. Bütün bilgisayarları elden geçirmiş. Hacklendiklerini gösteren bir iz bulamamış ama bununla yetinmemiş. Linus'un bilgisayarından Frans'ın asistanlarının bilgisayarlarını eklemiş ve içlerinden birinin Frans'ı Solifon'a sattığını öğrenmiş.
Kim bu?
Ne yaptıysam söyletemedim Frans'a. Kız daha Linus'un evinden ayrılmadan arayıp haber vermiş Frans'a. Frans o zaman San Francisco'daydı. Kendinizi onun yerine koyun. Bir elemanınız size ihanet ediyor. Ben hemen polise bildirmesini, namussuzluğunu ve şerefsizliğini açığa vurup onu cehenneme yollamasını bekliyordum. Ama onun aklına başka bir fikir geldi. Kızdan bilgisayarların hacklendiğini söylemesini istemiş.
Niçin?
Uyanıp da hiçbir izi, hiçbir kanıtı silmesinler diye. Daha fazlasını öğrenmenin peşindeydi. Anlaşılabilir bir tutum. Dünyanın en önde gelen yazılım şirketlerinden biri tekniğini çalıp satmıştı. Onu sırtından hançerleyen alçak, ahlaksız bir asistanın teşhir edilmesinden çok daha önemliydi bu. Bu işin arkasındaki güç yalnızca Amerika'nın en gelişmiş araştırma holdinglerinden biri değil, onu işe almak için yıllarca peşinden koşturan bir holding. Solifon'du. Frans'ı en çok kızdıran şey de buydu. Hem bana kur yaptılar hem programımı çaldılar diye burnundan soluyordu.
Durun biraz dedi Mikael, bakalım doğru anlamış mıyım? Frans tekniğini niçin ve nasıl çaldıklarını araştırmak amacıyla mı Solifon'a girdi diyorsun?
Yaşadığım bunca yılın bana öğrettiği bir şey var. İnsanların neyi neden yaptıklarını anlamak o kadar kolay değil. Maaş, özgürlük, tabii imkanların da bir rolü vardır. Öte yandan evet, sanırım öyleydi. O kız bilgisayarları gözden geçirmeden önce de bu işe Solifon'un karıştığını anlamıştı Frans. Ama kız ona çok daha spesifik bir bilgi vermişti. Bu pisliği deşmeye işte o zaman karar verdi. Tabii bu iş düşündüğünden çok daha zordu. Etrafında şüpheler uyandırdı. Çok kısa sürede sevilmeyen birine dönüştü. Gittikçe daha çok içine kapandı ama sonunda gerçekten bir şey buldu.
Ne?
İşte bu aşamada durum iyice hassaslaşıyor. Aslında bunları size anlatmamalıydım.
Ama yine de konuşuyoruz işte.
Evet, yine de öyle yapıyoruz. Bu yalnızca gazeteciliğinize duyduğum saygıdan ötürü değil. Frans'ın gece yarısı sizi aramasının hiç de tesadüf olmayacağı dank etti kafama. niçin ilişkisi oldu Sapo'nun endüstri koruma grubunu değil de sizi aramıştı? Sanırım orada bir çatlak olduğunu düşünmeye başlamıştı. Bu paranoya da olabilir tabii. Frans izlenme vesvesesine kapılmıştı. Her neyse işte sonuçta sizi aradı. Umarım şimdi onun dileğini yerine getiriyorumdur.
Anlıyorum.
Solifon'da bir bölüm var. Sözü uzatmadan biz buna Y diyelim diye devam etti Farah. Google'ın Moonshot denilen işleriyle ilgilenen bölümü Google X'in benzeri. Sonsuz hayat imkanları peşinde koşmak, arama motorlarını beynin nöronlarına bağlamak gibi uçuk fikirler üzerine çalışılır burada. Eğer AGI'ya ya da ASI'ya ulaşabilecek bir yer varsa o da burasıdır. Frans işte bu Y bölümüne bağlıydı ama görüldüğü kadar zekice bir davranış değildi.
Niçin?
Çünkü şu hacker kızdan Y'de Zygmunt Eckerwald adında birinin yönettiği gizli bir istihbarat analizcileri grubu olduğunu öğrenmiş.
Zygmunt Eckerwald?
Evet, Zeke diyorlar.
Kim bu adam?
Frans'ın hain asistanıyla ilişki kuran adam.
Yani hırsız Eckerwald, öyle mi?
Hiç şüphesiz, üst düzey bir hırsız. Bu grubun faaliyetleri görünüşte tamamıyla yasal. Öne çıkmış araştırmacı ve gelecek vadeden projeleri bir araya getiriyorlar. Bütün yüksek teknoloji şirketlerinin buna benzer faaliyetleri vardır. Etrafta neler olduğunu, kimleri işe almaları gerektiğini bilmek isterler. Ama Balder bu grubun işi çok ilerlettiğini anladı. Yalnızca araştırma yapmıyorlardı, çalıyorlardı da. Hackerları, ajanları, köstebekleri ve rüşvet aracılığıyla.
Niçin polise başvurmadı?
Kanıtları yoktu. Adamlar çok dikkatli davranıyorlar tabii. Frans Holding'in sahibi Nicholas Grant'la konuştu en sonunda. Balder'in anlattığına göre çok öfkelenmiş. Hemen şirket içi soruşturma başlatmış. Ama bu soruşturmadan bir şey çıkmadı. Ya Eckerwald bütün kanıtları yok etmişti ya da soruşturma bir dümendi. Frans iyice berbat bir duruma düştü. Şirketteki herkesin düşmanlığını kazandı. Sanırım bütün bu işleri Eckerwald yönetiyordu. İnsanları Frans'a karşı kışkırtmakta zorluk çekmemiştir. Zaten biraz paranoyak ve şüpheci diye bakıyorlardı Frans'a. Kısaca gittikçe daha çok dışlanıp yalnızlaştırıldı. Ne durumda olduğunu hayal edebiliyorum. Bir yere oturup kara kara düşünüyor, ağzını bıçak açmıyordur.
Yani elle tutulur bir kanıt yoktu diyorsunuz.
Hayır, vardı. En azından şu hacker kızın ortaya koyduğu kanıt, Frans'ın teknolojisini çalıp satmıştı Eckerwald.
Yani bundan emindi.
Hiç kuşkusu yoktu. Ayrıca Eckerwald grubunun yalnız çalışmadığını da biliyordu. Dışarıdan destek alıyorlardı. Çok büyük ihtimalle Amerikan istihbarat teşkilatlarından ve...
Farah durdu. Evet.
Bunu çok daha kapalı konuşuyordu. Belki gerçekten fazla bir şey bilmiyordu. Ama bir kod isme rastlamış, Solifon dışından biri. Asıl liderin bu olduğunu düşünüyordu, Thanos diye biri.
Thanos?
Evet, bu tipten elle tutulur bir korku yayılıyor etrafına dedi. Daha fazla konuşmak istemedi. Avukatlar üzerine gelmeye başladığında hayat sigortası yaptırmaya karar verdi.
Ona ihanet eden asistanın adını vermediğini söylediniz. Ama bir tahminin vardır herhalde dedi Mikael.
Var tabii, bazen bilemiyorum.
Bazen ne?
Acaba hepsi mi diye düşündüm.
Niçin?
Frans'ın yanında çalışmaya başladıklarında genç, yetenekli ve arzuluydular. Ama ayrıldıklarında hayattan bezmiş ve tedirginlerdi. Belki Frans canlarını çıkarmıştı ya da ruhlarına eziyet eden bir şey vardı.
İsimleri var mı?
Elbette, benim çocuklarım gibiydi onlar. Linus Brandel'den daha önce bahsettim. Bu yıl 24'üne bastı. Orada burada sürtüyor, bilgisayar oyunları oynuyor, bir de durmadan kafa çekiyor. Şu oyunlar üreten Crossfire şirketinde iyi bir iş bulmuştu bir ara. Ama sürekli hastalık raporu alıp kendini izliyorlar diye arkadaşlarını suçlamaya başladığında işten çıkarıldı. Arvid Ranch adını belki duymuşsunuzdur. Bir zamanların parlak satranç oyuncusu. Babası gayri insani bir baskı uyguluyordu çocuğa. En sonunda canına tak etti, babasına rest çekip benim öğrencim oldu. Ben doktorasını vermesini beklerken o barlara müdavim olup kendini harcadı. Frans'la aynı evi paylaştı bir süre. Çocuklar arasında anlamsız kıskançlıklara neden oldu bu? Arvid ile Basim, yani üçüncü asistan, birbirlerinden nefret etmeye başladılar. Daha doğrusu Arvid Basim'den nefret ediyordu. Basim Malik öyle kin tutacak bir çocuk değildi. Solifon Norden de bir yıl önce işe başlamıştı. Duygusal, yetenekli bir çocuktu. Ama soluğu çabuk tükendi. Şimdi Erste Hastanesi'nde depresyon teşhisiyle yatıyor. Bu sabah annesi aradı. İlaç verip uyutuyorlarmış. Frans'ın başına gelenleri duyduğunda bileklerini keserek intihara kalkmış. İçim acıyor tabii ama merak da etmiyorum dersem yalan söylerim. Acaba yalnızca üzüntüden mi intihara kalkıştı, yoksa suçluluk duygusu da var mıydı? Şimdi durumu nasılmış? Fiziki açıdan ciddi bir şey yokmuş. Sonra şu Niklas Lagerstedt, ne desem, en azından diğerleri gibi değil, dışarıdan bakıldığında muhteşem bir zeka ya da kendisine zarar verebilecek biri değil. Ahlakçı bir genç, şiddet içeren bilgisayar oyunlarına, pornoya ve daha birçok şeye karşı. Misyon Derneği'nin aktif üyesi, karısı çocuk doktoru, Jesper diye bir oğulları var. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü'nde danışman, önümüzdeki yıl kullanılmaya başlanılacak bilgisayar sisteminin sorumlusu. Dolayısıyla hakkında mutlaka güvenlik soruşturması yapılmıştır ama ne kadar derine indiler bilemem. Niçin böyle dediniz? Çünkü bana göre o gösterişli vitrinin arkasında haris, şerefsiz bir adam var. Kayınpederinin ve karısının mal varlıklarını zimmetine geçirdiğini öğrendim tesadüfen. Çok ikiyüzlü biri. Bu asistanlar sorgulandı mı? Sapo sorgulamış ama bir şey çıkmamış. Tabii o zamanlar herkes Frans'ın bilgisayarının gerçekten hacklendiğini sanıyordu. Tahminim bunlar bir kez daha sorgulanır. Sanırım. Unutmadan bir şey sormak istiyorum. Boş zamanlarında çok resim yapar mıydı Balder? Resim mi? Gördüklerini en ince ayrıntılarına kadar çizme gibi bir huyu var mıydı? Yok, en azından ben ne gördüm ne de duydum. Niçin merak ettiniz? Evinde bir resim gördüm. Ringwagen kavşağındaki yaya geçidini çizmiş. Mükemmel bir resim. Fotoğraf makinesiyle çekilmiş gibi. Çok ilginç. Frans bu taraflara pek gelmez. Tuhaf. Evet. Bu resimde aklımı kurcalayan bir şey var dedi Mikael. Şaşırarak Farah'ın elini tuttuğunu fark etti. Kadının saçını okşadı, sonra bir iz bulduğu hissine kapılarak ayağa kalktı. Hoşça kal diyerek dışarı çıktı. Zinkens'ten yukarıya doğru yürürken Erika'yı aradı. Lisbeth'in kutusuna bir mesaj daha bırakmasını istedi. 14. Bölüm 21 Kasım. O ve Levin ofisinde oturmuş, kendisiyle ilgili sevineceği bir şeyler bulup okumak umuduyla Google'da geziniyordu. Ama nasıl bir kusmuk, yağ tulumu ve satılmışın teki olduğunun dışında bir şey bulamadı. En çok da gazetecilik yüksek okulundan blog yazarı genç bir kıza öfkelendi. Serner Holding'de hayatı boyunca iş bulmasını engellemek için kara defterine kaydetti kızın adını. Başarı için ne gerektiğini bir türlü anlayamayan aptallarla zihnini meşgul etmekten vazgeçti. Bu tür insanlar en fazla sefil bir ücret karşılığı kültür dergilerinde karanlık makaleler yazabilirlerdi ancak. Yaratıcılığını örseleyen bu aptalları neler yazdıklarını okumak yerine internet bankasına girip hesabını kontrol etti. Morali yükseldi. En azından ilk başta piyasa iyi durumdaydı. Hem Nasdaq hem de Dow Jones dün akşam çıkışa geçmişti. Stockholm indeksi de 1.1'di. Dolar yükselmişti. O anki verilere göre portföyünün değeri buydu. 12.161.289 kron. Bir zamanlar Expressen gazetesinin sabah ekinde yangın, kaza, kavga haberleri yazan biri için hiç de küçümsenecek bir rakam değildi. 12 milyon kronun yanı sıra Villastad'ın da bir dairesi, Kanda bir evi vardı. O insanlar bloglarında istediklerini yazsınlar. O ve kendi kıçını sağlama almıştı. Portföyünü bir kez daha gözden geçirdi. 12.149.101. Bir siktir çekti, düşmeye mi başlamıştı? 12.131.737. Yüzünü buruşturdu. Borsa şimdi niye düşerdi ki? İstihdam rakamları iyi durumdaydı.
Bu düşüşü kişisel algıladı ve aklına milenyumu getirdi. Ne kadar çabalarsa çabalasın dün öğleden sonrayı Erika Berger'in o güzel yüzünün nasıl donup düşmanlık dolu bir ifade aldığını unutamıyordu. Bu sabah da güne kötü başlamıştı. Neredeyse beyin kanaması geçirecekti. Her internet sitesinde Mikael Blomqvist'in adı vardı. Canını acıtıyordu bu. Tek tesellisi genç kuşağın Blomqvist'i çok az tanımasıydı. Herkesi yıldız ilan eden şu medya mantığından da nefret ediyordu. Yıldız gazeteci, yıldız oyuncu, daha neler. Bir belaya bulaştığınızda hop yıldızlığa terfi ediyordunuz. Blomqvist hükmünü yitirmişti, kendi dergisinden bile atılmalıydı. O ve Serner basını karar verirse öyle de olacaktı. Şimdi bir de şu Balder çıkmıştı başlarına. Niçin illa da Mikael Blomqvist'in gözlerinin önünde öldürülürdü ki? Talihsizlik değil de neydi bu? Aptal muhabirler sürüsü olayın ciddiyetini anlayamamıştı. Frans Balder'in ne kadar önemli biri olduğunu biliyordu Ove. Serner'in iş dünyasına yönelik gazetesi Dagens Affärsliv'de İsveç'in bilimsel araştırmaları üzerine özel bir sayı hazırlanmış, hatta Balder'in değeri bile belirlenmişti. 4 milyar. Nasıl hesapladılarsa artık. Balder hiç kuşkusuz bir yıldızdı, bir Greta Garbo. Hiçbir gazeteciyle görüşmüyordu, bu da ışıltısını arttırıyordu. Serner basınının muhabirleri onunla röportaj yapmak için defalarca girişimde bulunmuş, her seferinde reddedilmişlerdi. Çoğu kez cevap yazma gereği bile duymamıştı. Meslektaşlarının çoğunun elinde atlatma bir haber olduğunu düşünerek Mikael'in peşinden koşturacaklarından emindi Ove. Şu Balder'den nefret ediyordu. Gazetelerin yazdığına göre gecenin bir yarısı Blomqvist'i arayıp evine çağırmıştı. Blomqvist'in elinde atlatma bir haber olmasından daha kötü ne olabilirdi şimdi? Korkunç bir şeydi. Neredeyse istem dışı bir davranışla Aftonbladet gazetesinin internet sitesine girdi o ve karşısına şöyle bir başlık çıktı. İsveç'in yıldız araştırmacısı Mikael Blomqvist'e ne diyecekti? Cinayetten önce gelen gizemli telefon. Haber Mikael'in büyük bir fotoğrafıyla süslenmişti. Aşağılık redaktörler adamın en cakalı resmini seçmişlerdi. Bir kez daha küfretti o ve bir şey yapmalıyım diye düşündü ama ne? O eski Doğu Almanya türü bir sansüre başvurup durumu daha da vahimleştirmeden nasıl engelleyebilirdi Mikael'i? Nasıl? Dışarıya bakarken aklına bir fikir geldi. William Bork dedi kendi kendine. Düşmanının düşmanı onun en iyi dostu olabilirdi. Sanna diye bağırdı. Sanna Lind genç sekreteriydi. Buyur Ove. Sturhof restoranında William Bork ile öğle yemeği ayarla hemen şimdi. Bork işim var falan diye kıvıracak olursa önemli bir şey olduğunu söyle. Hatta maaşının artacağını da. Neden olmasın diye düşündü. Eğer bana bu işte bir faydası dokunursa elbette aylığına zam yapılacak. Hanna Balder oturma odasında dikilmiş, sakladığı kağıt ve boya kalemlerini bulup çıkarmış olan August'a bakıyordu. Aldığı direktiflere göre bunları oğlundan uzak tutmalıydı ama bunu yapmaktan hoşlanmıyordu. Psikoloğun öğüt ve bilgilerini sorgulaması da kuşkuları vardı. August babasının öldürüldüğünü görmüş sarsılmıştı. Eğer resim yapmak istiyorsa onu neden engellemeliydi? Diğer yandan resim yaparken pek iyi görünmüyordu. Resme başladığında bedeni titriyor, yoğun acılı bir ışık yerleşiyordu gözlerine. Aynalarda çoğalan satranç tahtası kareleri yapıyordu. Yaşadıkları düşünüldüğünde gerçekten tuhaf motiflerdi. Ama Hanna ne biliyordu ki? Belki bunlar o yazdığı sayı dizileri gibi bir şeydi. Kendisi bir şey anlamasa da oğlu için bir anlamı vardı mutlaka. Kim bilebilirdi? Belki de bu satranç tahtası kareleri yaşadığı olayla baş edebilmek için kendi kendine uyguladığı bir çeşit terapiydi. Şu yasağı aldırmasa mıydı? Nereden bileceklerdi? Ayrıca bir annenin içgüdülerine güvenmesi gerektiğini okumuştu bir yerlerde. Annelik duyguları psikologların teorilerinden çok daha önemliydi. Ne olursa olsun August'un çizmesine müsaade etmeye karar verdi. Ama birden çocuğun sırtı yay gibi gerildi. Yanına gitti Hanna, önündeki kağıda baktı. Yüzü allak bullak oldu. İlk başta bir şey anlamadı. İki aynada çoğalan satranç tahtası kareleriydi yine. İnanılmaz bir beceriyle yapılmıştı. Başka bir şey daha vardı bu defa. Karelerden dışarı taşan bir gölge, bir cin, bir yaratık. Hanna aklını oynatacak gibi oldu. Uğursuz yaratıkların etkisine giren çocukların anlatıldığı filmler aklına geldi. Kağıdı çocuğun önünden çekip öfkeli bir hareketle buruşturdu. Nedenini bilemiyordu. Gözlerini kapattı. O yürek dağlayıcı çığlığı bekledi. Ama bir şey duymadı. Yalnızca bir sözcüğe benzeyen mırıltı gibi bir şey geldi kulağına. Ama olamazdı. Çocuk konuşmuyordu. Kendini yeni bir krize hazırladı. August'un kendisini sağa sola attığı o krizlerden birine. Öyle de olmadı. August sessiz bir kararlılıkla yeni bir kağıt aldı ve aynı kareleri çizmeye başladı. Onu odasına taşımaktan başka bir çare bulamadı Hanna. O an yaşadıklarını dehşet verici bir şeydi diye anlatacaktı daha sonra. August tekmeler savuruyor, çığlıklar atıyor, sağa sola vuruyordu. Zapt etmekte zorlanan Hanna onu yatağa yatırıp kollarını bedenine doladı ve uzun süre bırakmadı. Parçalarına ayrılacak gibi hissediyordu. Bir ara Lasse'yi uyandırmayı geçirdi aklından. Çocuğa o sakinleştirici hapları dayayacağını düşünerek vazgeçti. Üstelik Lasse boktan bir vaziyette olmalıydı şimdi. Hanna'nın kendisi sakinleştirici haplar alıyordu ama çocuğa verilmesinden hiç hoşlanmıyordu. Başka bir çözüm yolu olmalıydı. Ne yapacağını bilemiyordu. Çaresiz bir şekilde fikirden fikre atlıyordu. Annesini aramayı düşündü. Menajeri Mia'yı, bu gece aradığı o iyi kalpli kadını, Gabriella'yı. Sonra psikolog geldi aklına. Einar Forst'tu herhalde adı. August'u eve o getirmişti. Hiç hoşlanmamıştı adamdan. August'a bir süreliğine kurumda bakmayı önermişti. Bütün bunlar onun başının altından çıkmıştı. August'un resim yapmaması gerektiğini söyleyen oydu. Öyleyse bu işi de o çözsündü. En sonunda oğlunu bıraktı. Psikoloğun kartını aramaya başladı. August satranç tahtası kareleri çizmek için hızla oturma odasına koşarken psikoloğu aradı Hanna. 18. ayrımın sonu. Sayfa 227.